Günler değerli izleyicilerimiz, Anlı sohbetlere başlıyoruz inşallah. Hocamız birazdan bizlerle olacak. Biz öncelikle hocamızın kitabından bir bölüm okuyacağız. Münafığın Derin Karanlığı kitabından. Şeytanla Münafığın Dostluğu bölümü. Münafığın lideri şeytandır. Münafık karakterinde en usta ve en tecrübeli olan varlık kuşkusuz ki şeytandır. Şeytan cennetten kovulduğu günden bu yana bu ahlaksızlığından vazgeçmemiştir. Kıyamete kadar da münafıklığa, samimiyetsizliğe, yalana, ikiyüzlülüğe ve sahtekarlığa devam edeceğine dair ant içmiştir. Dolayısıyla münafığın yol göstericisi de münafıklığın sırlarını en iyi bilen varlık olan şeytandır. Allah Kur'an'da münafığın şeytanla olan işbirliğine dikkat çekmiş ve münafıkların şeytanlarına biz sizinle birlikteyiz, iman edenlerle ise yalnızca alay ediyoruz dediklerini hatırlatmıştır. Bakara suresi 14'te Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz yalnızca alay ediyoruz inşallah.
Münafıklar Müslümanların yanındayken onlara Allah'ı ve Müslümanları çok sevdiklerini, her türlü kötülükten, küfürden ve inkarcıların zalim, gaddar ahlakından nefret ettiklerini söylerler. Ama şeytanla ve şeytanın küfürdeki dostları olan insanlarla karşılaştıklarında da hemen onların gözüne girmeye ve onlara yaranmaya çalışan küfri bir üslup kullanırlar. Allah bir Kur'an ayetinde münafıkların kendilerine Allah'ı değil şeytanı verildiğini şöyle bir haber vermiştir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırız. Kimine hidayeti verdi, kimi de sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları veri edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktaydılar. Araf suresi 30. ayette.
Dolayısıyla münafıkların lideri, yol göstericisi, velisi, yardım talep ettikleri, güvenip sığındıkları, güçlü olduğuna inandıkları ve aklına tam olarak uydukları varlık şeytandır. Bir başka ayette de Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onu üzerine kabukla bağlattırırız. Artık bu onun yakın bir dostudur. Zuhruf suresi 36. ayetinde sözleriyle münafıkların şeytan yakın dostları olduğunu bildirmiştir. Allah'tan, Kur'an'dan, Müslümanlardan yüz çeviren, Allah'ın hak sözünü reddeden, Allah'a tenzih ederiz. Münafıklar, şeytan ile ayrılmaz bir bütün haline gelmişlerdir. Şeytanın münafığın üzerine bir kabuk gibi sarmasıyla, şeytan her türlü küfür felsefesi, sinsi ahlakı ve yöntemleri münafığın da bünyesine işler. Bundan sonra münafık, tövbe etmediği sürece bu yakın dostundan bir an bile ayrılmaz ve kendini tümüyle onun yönlendirmesine bırakır. Şeytan ile bir bütün olarak hareket eden münafıkların bu şeytani ittifakları ve sıkı dostlukları yine bir başka ayette şöyle haber verilmiştir. Şeytan Allah'a sığınırım. Biz gerçekten şeytanları inanmayacakların dostları kıldık. Araf suresi 27. ayet.
Kur'an'da verilen tüm bu bilgiler münafığın gerçek liderinin şeytan olduğunu ve şeytanın tüm alçakça yöntemlerinin münafık karakterinde de vücut bulduğunu gösterir. Münafık şeytanın kendisine gösterdiği yolu izler ve o da onun gibi kendisiyle birlikte tüm insanlığı sapkınlığa sürükleyebilmenin kirli mücadelesini verir. Bu nedenle şeytanın adımlarını izleyen münafık karakterli bir insan her fırsatta oyunlarına ve ikiyüzlülüğüne devam eder. Şeytan nasıl samimiyetsizlik yapmaktan, yalan söylemekten, oyun oynamaktan bıkmazsa münafık da şeytanın ilhamıyla hareket ettiği için aynı şekilde bıkmadan, usanmadan sinsiliğine, alçaklığına ve ikiyüzlülüğüne devam eder.
Münafık şeytanın insan şeklidir. Münafıklar şeytanın insan şeklidir. Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Mücadele suresi 19. ayetinde diye bildirmiştir. Münafıklar şeytanın insandan oluşan fırkasıdır. Ayetin devamında ise Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkat edin. Şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir buyurmuştur. Şeytan da fırkası olan münafıklar da sonunda mutlaka hüsrana uğrayacaklardır.
Başka bir ayette ise Allah, sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın buyuruyor Araf suresi 17. ayette. Şeytanın saptırmak isteyeceği insanlara nasıl yaklaşacağını anlatıyor burada. Görünmez bir varlık olan şeytan, madde olarak insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşamaz. Bu sinsiliği onun için şeytanın insan şeklindeki tecellileri olan münafıklar yerine getirirler. İnsan görünümüne bürünmüş şeytanlar olarak insanları doğru yoldan, İslam'a uymaktan, Kur'an ahlakını yaşamaktan Müslümanlarla birlikte olmaktan alıkoymaya çalışırlar.
Hocamızın yayından bir konuşması. İyilerle kötülerin mücadelesinde şeytan görünmez bir güçtür. Onun için şeytanla mücadele o kadar kolay değildir. İman ehlinin son derece dikkatli olması gerekir. Münafık şeytandan daha eşittir, daha şiddetlidir. Çünkü insan görünümündedir. Şeytan sadece fısıldar, o konuşur, yani halinden konuşur. Her yerde konuşur. Ve şeytanlığını gece gündüz yapmaya gayret eder. Bu kalemun gibidir münafık. Her yerin şeklini alır, her ortamın şeklini alır. Nereye gitse uyum sağlar. Derin devletlerle bağlantı kurdu mu onların adamı olur. Müslümanlara geldi mi Müslüman gibi görünür. Başka bir türü görse onların şeklini alır, her şekli alabilir.
Sayın Adnan Oktar, 22 Ocak 2016'da bir konuşması, onu okuyacağım inşallah. Mücadele suresi 19'da Allah, şeytan onları sarıp kuşatmıştır buyuruyor. Münafığın her yerine tüm bedenini hulul etmiş şeytan, bedenini elektromanyetik dalga gibi kaplıyor. Kollarına, bacaklarına, beynine, her yerine hakim oluyor şeytan. Ayetin devamında da Allah böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur diye bildiriyor. Münafık şeytanın insan postuna ve Müslüman kılıfına girmiş uşağıdır. Gafsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri bir sözünde münafıkları Müslümanlara şöyle tanıtmıştır. Münafıklar şeytanın insan postuna ve Müslüman kılıfına girmiş uşaklarıdır. Bunlar sadece Kur'an basiretiyle, iman ferasetiyle ve nübüvvet dürbünüyle fark edilip anlaşılır. Asıl marifet mümini veya kafiri değil, münafığı tanımak ve halktan bir sürü tabisi ve hamisi olan bu muzır marazları, zararlı hastaları topluma tanıtıp onları uyarmaktır.
Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sözüyle münafığın hem insan görünümünde bir şeytan hem de şeytanın Müslüman taklidi yapan bir uşağı olduğunu anlatmıştır. Münafık işte bu sinsi yöntemiyle şeytanın ulaşmak istediği her yere kolaylıkla ulaşabilmekte ve şeytanın orada konuşup yapmak istediği her şeyi onun adına yapmaktadır. Çünkü münafık bu anlamda verdiği sinsi mücadelede şeytandan daha avantajlıdır. Şeytan insanların sadece beyinlerine etki edebilir, münafığın ise fiziki müdahale imkanı da vardır. Şeytan gibi insanların sadece zihinlerine fısıldayarak değil, doğrudan tavır ve konuşmalarıyla aktif olarak da onları etkilemeye çalışır.
İşte bu yönüyle münafık zehirli bir varlıktır. Ancak münafığın Müslüman postuna bürünerek sinsice kendini gizlemesi daha büyük bir tehlikedir. İnkar edenlerin de pek çok özelliği münafığa benzer. Ancak onlar açıkça iman etmediklerini belirterek gerçek yüzlerini açığa vururlar. Münafığı anlayıp teşhis etmek ise zordur. Çünkü münafık çok sinsi, ikiyüzlü ve sahtekar bir varlıktır. Özel olarak yaratılmış şeytani ve habis bir mahluktur. Onu anlayabilmek için Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de belirttiği gibi nübüvvet dürbünü, Kur'an basireti ve iman feraseti gerekir. Yani münafığın alçak karakterini ancak samimi iman eden, akıl, feraset, basiret sahibi Müslümanlar teşhis edebilirler.
Sayın Adnan Oktar, 23 Ocak 2016 A9 TV'de konuşmasında Müslümanların en zorlukla karşılaştıkları şey münafıklardır. Kafirler, küfür o kadar tehlikeli değildir. Yani çok zayıftır kafirin etkisi. Çünkü dışarıda olduğu için kafir o kadar etkili olmaz. Biri de kafir daha açık savaşır, daha dürüst. Münafık çok sinsidir. Müslümanların içinde olduğu için onunki çok çetindir. Adeta etten kemikten bir şeytandır. Müslümanlar bir iblise iç içe olmuş olur. O yüzden çok zordur. Orada çok iyi akıl kullanılması lazım.
Hocamız Sayın Adnan Oktar'ın yine başka bir röportajından, televizyon programından. Münafıklık çok iyi kavranması gereken bir konu. İmtihanın mühim bir yönü. Cenab-ı Allah da uzun uzun anlatmış. Bunlar özel yaratılmış, insanlar arasında yayılmış, serpiştirilmiş, insan görünümlü şeytanlardır. Bunlarla Müslümanın mücadele etmesi için bu iblis takımını iyi tanıması gerekiyor. Tanırsa çok kolay netice alır ve İslam aleminin üstündeki bu bela, bu ağırlıklar, bu kargaşa ve katliamlar hepsi kalkar. Müslümanların katledilmesi emrini verenler yine Müslümanlar oluyor. Ve bunları yapanlar münafıklar. Büyük bölümü münafık bunların. Teşhis edemediği için böyle oluyor. Birçoğu münafık ve Müslümanların içinde bunlar. Zaten konuşmalarından, üsluplarından anlaşılıyor. O zaman Müslüman bunlara saygı duymaz böyle mahluklara. teşhis eder ve ibadet vecdi içerisinde onlara karşı tedbir alır. Dinle.
Nasılsın yakışıklı?
Elhamdülillah, çok güzel.
Adı neydi senin?
Abdülkadir.
Abdülkadir, çok güzel. Abdülkadir.
Muhabbet konusu.
Münafık değil mi?
Şimdi bu ikinci kitap çok daha mükemmel. Hepsi güzel. Bayağı iyi olacak.
İnşallah.
Üçüncü kitap da ayrıca hazır diyoruz. Münafıklık konusu hallolursa İslam aleminin derdi de hallolur. Yoksa bu devam eder de eder. Allah razı olsun. Yakup hocam kahvemizi getirsin. Rica edelim. Dünya için sevgi birliği diyelim.
İnşallah.
Dünya için sevgi birliği. Evet. Ay ne yapıyorsun?
Allah'a şükür efendim. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah. Allah'a şükür. Evet, dinliyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında başkanlık sistemi düzenlemesinin İslam'a aykırı olduğu iddiasında bulundu. Şöyle söylüyor. Tek bir kişiye bu kadar yetki verilmez. Bu inanç açısından da, demokratik açıdan da, ahlaki açıdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı her şeyi tek başına karar verecek. Ben bu tartışmayı Erdoğan bağlamında yapıyorum zannediliyor. Halbuki bu Erdoğan'dan da sonra da devam edecek bir sistem. Ya basiretsiz bir kişi başa gelirse ne olacak? Ya da baştaki kişi öldü ne olacak? Yardımcısı başa gelecek ama yardımcısı seçimle gelen biri olmayacak. Atanmış biri olacak. Ve seçilmemiş bir insan Türkiye'yi yönetecek. Bu konular yeterince tartışılıyor mu? Kamuoyunda hayır dedi.
Doğru söylüyor tabii. İslam'da istişare var. Her şeyin istişare edilmesi lazım. Yani yavaşlatması önemli değil. Kur'an öyle olsa istişare etmeden
doğru.
Görevini yap derdi Peygamber'e Cenab-ı Allah. Ama istişare et diyor.
Evet.
İstişare İslam'ın en mühim hükümlerinden bir tanesidir.
Evet.
Tek başına karar ver dersen bu ileride birkaç nesil sonra iktidara gelecek insanlar açısından bir düşünürsün. Neler meydana getirebilir? Riskli bir insan iktidara geldiğinde neler olabilir? Bir düşünmek lazım. Tayyip Hoca'nın şahsı güvenilir bir şahsiyet. Ya ondan sorun çıkmaz. Onun milli vasfını görüyoruz. Ama Allah esirgesin. Kılıçdaroğlu'nun dediği çok doğru. Bizim de ısrarla üstüne durduğumuz konu bu. Aylardan beri bunu anlatıyoruz. Ummadık birisinin ummadık bir şekilde başa gelmesi durumunda bu sistemle neler yapabilir bir düşünsünler. Ya bu riske niye giriyoruz? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Evet.
Bir duyuru yapabilir miyim Adnan Bey?
Evet.
Bundan sonra yayına soru ve yorum göndermek isteyen izleyenlerimiz artık WhatsApp'ta gönderebilirler. WhatsApp numaramızı vermek istiyorum. 0530 255 92 39. Tekrarlıyorum. WhatsApp numaramız.
Hayır, tekrarlamana gerek yok. Yazı olarak göstersinler ekranda.
Evet, tabii evet,
gösteriyoruz. Var şu an. Altman Solar.
Aa, şu ekranda var, evet. WhatsApp. Evet, şimdi söyle o zaman. Yine söyleyebilirsin.
Yayına soru ve yorum göndermek isteyen izleyenlerimiz artık WhatsApp'ta gönderebilirler. WhatsApp numaramız 0530 255 92 39.
Bir daha.
WhatsApp numaramız 0530 255 92 39.
Bir daha söyle.
Yayına soru ve yorum göndermek isteyen izleyenlerimiz artık WhatsApp'tan gönderebilirler. WhatsApp numaramız 0530 255 92 39. Tekrarlıyorum. 0530 255 92 39.
Tamam.
İnşallah.
Bu ikinci tablet boş duruyor. Nedir bu? Yakup, bunda bir arıza yok değil mi?
Yok.
Bağlantıdalar mı? Değiller mi? Nasıl anlayacağız? Hmm. Ama izleyip izlemediklerini bana söylesinler. Evet, birinci tablet izliyor mu onu da öğrenelim. Evet. Ali soru sordum.
Evet.
Beğeniyorsun.
Ezbere
biliyor. Nasıl bilirim adamını? Başka? İbrahim sen dinliyor musun?
Yok hocam.
Sen?
Ben hiç duymadım.
Damat sen?
Ahmet hiç beğenebiliyorum.
Berkay?
Arada
hocam. Ne?
Arada.
Ahmet beğenebiliyorum hocam.
Ne?
Ahmet
doğru mu?
Eskiden.
Ya bu kardeşim yani ya benim bakış açımda bir ilginç var ya sizde bir ilginç var. Yakup hocam ortalardan kaybolma sen bir gel bakayım buraya. Rica ederim. Bu acı kahvenin 40 yıl hatırı var derler ama pek hoşlanmadım. Sen gel buraya gel bir şey olmaz gel. Bunu al götür sen bize güzel limonlu çay getir. Ondan sonra bir de ılık su getir. Evet. Dinliyorum.
Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, başkanlık sistemi konusunda halka yapılan propagandanın yalan üzerine kurulu olduğunu iddia etti. Örneğin halka güçlü meclis propagandası yapılıyor. Halbuki bu sistemde meclisin eli kolu bağlanıyor. Meclisin yasa çıkarma işleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle karşılanacak. Bakanlar meclise gelip hesap vermeyecek dedi. Ayrıca üniter yapının korunması konusunda da yalan söylendiğini iddia etti. Halk yapılan değişikliğin federasyona yol açacağından kaygılı. AK Partili Güneydoğu milletvekilleri yerelde bu propagandayı yapıyor. Ama Batı illerinde bu söylem büyük kırılma yapacağı için tam tersi propaganda öne çıkarılıyor.
Ya bu işten vazgeçtir bence daha iyi olur gibi geliyor. Yani bu Türkiye'de baya bir zorlanmaya sebep olacak gibi görünüyor. Çünkü bak PKK nefesini tuttu bekliyor. Evet. Bak PKK nefesini tuttu bekliyor. O maddelerde çok muğlak ifadeler var. Onların mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Ya milleti gereksiz yere tedirgin etmenin bir alemi yok. İstişareye çok açık olması lazım her şeyin. Bir de yani hayırlı bir şey varsa zaten olur. Kimse bir şey demez. Yani tıkanan bir şey olmuyor Türkiye'de. Tıkanan bir şey varsa ona uygun kanun çıkartırız. Ama gereksiz bu tedirginliği meydana getirmenin bir alemi yok. Yani bu bir an önce bunun hallolması gerekiyor. Ha diyorsalar ki referandumda halk bunun cevabını versin. Tamam. Yani ona bir sözümüz yok. Ama ilk görüntü olarak birçok aksaklık var gibi görünüyor. Bunlar düzeltilmesi lazım. Yani aydınlığın açıklamasında da makul görüntülü izahlar var. Yani adam aydınlıkçıdır ama her dediği de yanlıştır anlamına gelmez. Değil mi? Yani biraz olaylara akılcı bakmak lazım. Evet.
İHA yaptığı yardımlara devam ediyor Adnan Bey. Dün Twitter sayfasında Suriye'de çocuklarını kaybeden ve yalnız başlarına kalan yaşlı bir mülteci çiftin fotoğrafını paylaşmışlar. Görebiliriz. Bulundukları yere soba, gıda ve hijyen paketi ulaştırdık. Onların dualarını aldık. Notuyla fotoğraflarını paylaşmışlar.
Çok şekerler. Ne yiyorlar?
Patates galiba.
Patates kızartıyorlar.
Evet.
Ooo, afiyet şeker olsun. Evet. Özellikle şu 123. madde anayasadaki Cumhurbaşkanı'na birkaç il içinde yani birkaç ili de içine alan koordinatör valiler atama yetkisi veriyor. Bu koordinatör valilere verilecek yetkiler bölgesel yönetimler kurulmasına sebep olabilir. Bunu bir değerlendirmek lazım. Mesela ben düzeltilmesini istediğim 126. madde vardı.
Evet.
Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Kenan Evren bu maddeyi şöyle açıklıyor. Biz ileride bu bölge valilikleri belki eyalet olur. Bölge valiliklerine bölge valilerini halk kendi seçer diye düşündük diyor. Al bölünmenin kapısı işte. Yani büyük bir felaket. E demek ki doğruymuş dediğimiz. Bundan korkmamak gerekir diyor Kenan Evren. Bazıları korkuyor. Böyle bir şey yaparsa Kürtler bağımsızlık ilan eder diye düşünüyorlar. Benim kanaatime göre edemezler. Çünkü bu topluluk içinde onlara aynı haklar tanınıyorsa niye ayrılmaya kalksınlar? Biz onları ayrı tuttukça onlar da kendilerini ayrı kabul ediyorlar. Bunu önlemeye çalışmalıyız. Bu meclisin vereceği bir karar. Türkiye'de ileride eyalet sistemi olabilir. Halbuki bu İngilizlerin devletinin istediği bir sistem. Korkmayın diyor. Vatan, millet, bayrak için titiz olmak korkmak mı? Ne korkacağız? Gereğini yaparız. Ama tedbir alacağız tabii ki. Ama Türkiye'yi bölmeye kalkarlarsa bölmeye kalkanı böleriz. Kanunla, hukukla. Ne gerekiyorsa yaparız. Yani hiçbir şey yapanın yanına yer kalmaz. Ya seyretmeyiz. Bu yeni değişiklikte belediye ve belediyeye ait il özel idarelerini birleştirme tehlikesi var. Kolluk güçleri ona bağlanabilir. Bu tehlike var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tayyip Hocam Türkiye'yi daha modernleştirsin. Daha aydın bir Türkiye'ye doğru çizgiyi geliştirsin. Sanatı, sanatçıları daha da teşvik etsin.
İnşallah.
Yanında sanatçı olmaması önemli değil. Bak sanatı teşvik etmesi önemli.
Evet.
Yani onun sözel kısmı önemli, teorik. Adam uyar veya uymaz. O kendi zihniyetini göstersin. Yani sanatçı ortaya çıkmaması dert değil. Efendim, belki uluslararası böyle güzel müzik yarışmaları yapılabilir. Bakanlığın koordine ettiği. Resim yarışmaları yapılabilir. Sulu boya veya yağlı boya resim yarışmaları. Böyle güzel ataklar yapılabilir. Yani birçok sanatçı da katılır. Her yerden gelirler. Gelmeyen de gelmesin. Ama her ülkeden aşağı yukarı gelen olur. Bunlar arada sırada da olsa, küçük sembolik de olsa çok güzel olur. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulsun. Bakanlığın ciddi bir işlevi olmasa bile adı konmuş olması çok olumlu, pozitif etki yapar. Yani bütün dünyada olumlu etki yapar. Tayyip Hocam hani nasıl devam ettireceğiz diye düşünüyordur belki. Ya, yap sen mübarek, gelir rakası sen. Allah'a güven, dayan. Sen rahat ol. Yani olmaz diye bir şey olmaz, olur. Bir de işte küçük müesseseler falan tarıma ağırlık verebiliriz biraz daha. Tarım, her yerde tarım. Yani ölü toprak hiçbir yerde bırakmayalım. Mesela İstanbul'da da uçsuz bucaksız araziler var. Her yeri tarıma açalım. Meyve ağaçları, sebze bahçeleri, şu bu değil mi? Yani gereksiz ağaçlar değil de meyve ağacına ağırlık verelim. Yani gıda bu. Yani mesela elma ağacı olsa bile elmayı alıp kurutursun. Ya çok ciddi bir gıdadır elma, kuru elma. Mesela kayısı yetiştirirsin. Ya çok ciddi bir gıdadır bu. Ya çok besleyici bir gıda. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey tarım ve gıdadır. Her yeri meyve ağaçlarına donatalım. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana her yerde yani sokaklar, caddeler her yerde meyve ağacı olsun. Ne mahsul var? Belediye zaten ilgileniyor onlardan. Aşısını yapıyor, budamasını yapıyor, temizliğini yapıyor. Meyvasını da belediye toplasın. Götürsün, satsınlar. Biz tarım yönünden iyi olduğumuzda Türkiye hiçbir şey olmaz. Biz kendi kendimize gayet güzel yeteriz. Bütün mesele tarım yönünden güçlü olmamızda. Meyve ağacı da çok sadıktır. Vefalıdır. Yani bir kere ekersin, o sana yıllarca hizmet eder. Ya değil mi? Erik ağacı ekiyorsun. Oho! Adam ölüyor, torununa kalıyor. Torunu ölüyor, torununa kalıyor yani. Habire elma ağacı mesela. Dedemin vardı elma ağacı. Uçsuz bucaksız büyüklükteydi. Biz küçükken dallarına çıkardık böyle. Apartman gibiydi. Yani gövdesi öyle tarif edilecek gibi değil. Yani 7-8 kişi bir şey yapsa sarsa böyle ancak etrafını şey sarar yani. 7-8 kişi olmasa işte anlayın yani geniş. Ya kardeşim ton hesabıyla elma veriyor. Ton. Öyle şey dağ gibi yığılıyordu elma. Bayağı besleyici. Köylüler hep istifade ediyordu. Yiyorlardı. Teneke teneke dağıtılıyordu halka. Meyve ağacı çok önemlidir. Çok sadık, vefalı, sabırlı ve mütevazidir. Senden hiçbir şey istemez. Gökten Allah onun yağmurunu veriyor. Yerden çamurlu sudan o elmayı da yapar, kayısıyı da yapar, portakalı da yapar, hepsini yapar. Portakal, limon her şeyde yetişiyor Türkiye'de. Bayağı güzel yani. Evet. Evet. Erzurum'a girdim, ne güzel bağladım.
Erzurum'a girdim, ne güzel.
Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzurum'a girdim, ne güzel dağlar.
Dün çalışmışlardı parçaya, Bülent'le Fikret.
Ha, evet, hangi parçaya?
Söylediler içeride bize.
Doğru mu Fikret?
Doğru hocam.
Hangi parçalar onlar?
Romantik bir
parça. Romantik bir parça.
Bülent'e ver mikrofonu. Dinliyoruz. Buyur. Ya profesyonel adam ya.
Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi?
Gözleri doluyor ya maşallah. Nasıl yaşıyor ya? Olayı yaşıyor yani maşallah. Fikret'e ver. Devam et.
Sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda.
Ya duygusallığı ne kadar yoğun yaşıyorlar ya. Ne kadar yoğun yaşıyorlar, hayret. Evet. Melun Deccal, bak, katıra benzeyen ve kuyruğu kesik olan bir eşek üzerinde binekli olarak çıkar. Yani katır da diyor, eşek de diyor. Belli yani oradaki kullanılan tören atlarına dikkat çekiliyor. Eşeğin iki kulağı arasında 40 arşın mesafe vardır. Yani kulakların arasında. Atlar peş peşe olduğu için uzun bir görüntü oluyor. Çok uzun oluyor. Ve çok süslüdür diyor. Dostlarını süslü içine oturtur diyor. Düşmanlarını ateşte başına, yani onlara dehşet ve şiddet saçar diyor. Biraz tabii dikkatlice bakıldığında hadisin tam oturduğunu görüyoruz. Ama tabii onun içinde iyi insanlar da oturuyor. Deccal'e teslim olmuş insanlar da oturuyor. Bediüzzaman diyor ki 5. Şua'da 17. mesele, 5. Şua 17. mesele. Rivayette var ki Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve 40 günde dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır. Yani süslü, bakımlı, çok ihtişamlı. Allahu alem, bu rivayet tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur. Bu rivayetler mucizane haber verir ki Deccal zamanında vasıtay muhabere, yani muhabere vasıtaları, telefon, radyo, işte her türlü telsiz ve seyahat o derece terakki edecek ki, yani insanların bir yerden bir yere süratle gitmesi o kadar gelişecek ki bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek, yani radyodan, televizyondan, internetten bir olay olduğunda herkes duyacak bütün dünyada. Radyo ile bağırır, şark garp işitir, yani doğu batı herkes işitir. Umum ceridelerinde okunacak, yani bütün gazetelerinde okunur. Ve bir adam 40 günde dünyayı devredecek. Yani uçakla bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya, her yere gidiyor. 40 günde dünyayı gezebiliyor. Şu an uçakla bu mümkün oluyor. Ve 7 kıtasını ve 70 hükümetini görecek ve gezecek diye zuhurundan 10 asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, teyyareden, yani uçaktan mucizane haber verir. Hem Deccal, Deccallık haysiyetiyle değil, bak gayet müstebit, bak belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir. Kral. Kral, kraliçelik, krallık yani. Krallık başka yok. Birleşik Krallık, İngiltere'de var. Kral sıfatıyla işitilir ki Deccal kendini zaten kral ilan ediyor. Hem lord hem kral ilan ediyor. Yani bu kraliçeyi onlar esas almaz. Ama orada krallık, kraliçelik sistemi olduğu için o sistemde kendinin gerçek kral olduğunu iddia ediyor Deccal. Ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak. Fitne yani casusluk, kargaşa, anarşi, terör, fitneyi uyandırmak. Ve insanları baştan çıkarmak içindir. İşte homoseksüellik, ahlaksızlık, zulüm, gaddarlık, psikopatlık. Ve bindiği merkebi ve himarı ise yaşı mendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı. Yani trenine de bakar diyor. Çünkü bir başı ateş ocağı diyor. Bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı. Diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezin ve tefriş edilmiş. O tip trenler çok süslü oluyor. Kraliyete ait trenler, süslenen trenler. at arabası da olduğuna, işte fayton falan, onlar da çok süslü oluyor. Bak, cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş, cennet gibi. Yani Deccal'in cenneti cehennemi vardır deniyor ya hadiste. Düşmanlarını ateşli başına, yani onlara dehşet ve şiddet saçar diyor. Ateş, yani havadan bombalama, işte makinen tüfekle tarama, suikastler. Dostlarını ziyafetli başına gönderir. Dostlarına da büyük görkemli ziyafetler veriyor. İşte o toplantıları da görüyorsunuz. Veyahut onun eşeği merkebi dehşetli bir otomobildir veya teyyaredir veyahut diyor Bediüzzaman nokta nokta sükût lazım diyor. Hiç bilmediğiniz bir araç diyor. Yani böyle uçan daire gibi falan garip bir şeydir diyor. Aracı. Avrupa Birliği'nin getirdiği kurallar tarımın çökmesine sebep oluyor. Biz serbest tarım politikası izleyelim. Sokakları, caddeleri, her yeri İstanbul meyve ağacıyla dolduralım. Bütün İstanbul'un meyve ihtiyacı defalarca karşılanır. Ankara'da bütün sokakları, caddeleri meyve ağaçları dolduralım. Bütün Ankara'nın meyve ihtiyacı karşılanır. Yani bütün boş arazileri ekelim. Yani Avrupa Birliği'nin tarım politikasına uyacağız diye garip karışık işler yapmayalım. Buğday da ekilsin, arpa da ekilsin, üzüm bağları da olsun. Her yeri ona göre hazırlayalım. Yani tarımda biz güçlü olduğumuzda hiçbir sorun olmaz. Deccal'in beraberindekilerin hepsi süslü kılıçlarla kuşanmış, yeşil şallı, süslü kıyafetler giyerler diyor. Ya askeri kıyafetler giyiyorlar. Bayağı süslü. Kılıçlar süslü, her şey süslü. Bak, süslü kılıç diyor, kuşanmış diyor. Ve krallık bir tek Deccal'de geçiyor. Deccal bahsinde geçiyor. Deccal durumu idare etme kafasında oluyor tabii kendince. Onun için de çok fazla onun yancısı, destekçisi, efendim, emrinde ona yalakalık yapan karaktersizleri oluyor. Her yerde ajanları, muhbirleri. Doların gücünü Türkiye'de düşürelim. Doları değersiz hale getirelim Türkiye'de. Ev kiralamada dolar yasaklansın. Bina kiralamada dolar yasaklansın. Yani her türlü iç işlemde dolar mecburiyeti, euro mecburiyeti kaldırılsın. Türk parası mecbur hale getirilsin. O zaman kimse dolara itibar etmeyeceksin. Doların hiçbir kıymeti kalmaz. Daha önce bu tip kanun çıkarılmıştı. Hükümet yeniden böyle kanun çıkarsın. Bu dolar işine uğraşmayalım. Hiç kimse de üstüne dolar ve euro bulundurmasın. Hepsini bozdursunlar. Hiç kimse tutmasın. İnşallah. Yani dolar gördün mü insanlar kaçsın. Euro gördün mü kaçsınlar. Tarımla biz gayet güzel kendimizi idare ederiz. Sanayide Rusya ile Çin'le işbirliği yaparak çok güzel geliştiririz. Hiç ihtiyacımız yok. Yalnız hükümet, bak aylardan beri, yıllardan beri söylüyorum, kaliteyi ön plana alsın. Bu çok vahim bir şeydir. Yani darbelerin hep gerekçesi, genel gerekçesi, kalitenin düşmesi, sanatın ortadan kalkmasıdır. Yani neşenin, sevincin, kalitenin, sanatın ortadan kalkması darbe gerekçesi oluyor. Hep dünyada böyle olmuştur. Yani bütün darbelerin kökenine baktığımızda bu böyledir. Kadın haklarına çok önem verelim. Kadınların özgür olması konusunda çok sıkı, titiz bir çalışma olsun. Bu dekolte hanımlara falan laf söylenmesi konusunda hükümet kesin tavır alsın. Açık açık ifade etsin. Hem kapalı hanımlara çok saygı gösterilsin, hem açık hanımlara çok saygı göstertilsin. Kadınların üstündeki baskı kalksın. ürettiğimiz meyve sebzeyi almamaları önemli değil. Biz Türkiye'de iç piyasada kullanalım. Ve Rusya'ya satabiliriz. Efendim Çin'e satabiliriz. Arap ülkelerine satabiliriz. Her yere satabiliriz. Yani illa neden Avrupa? Ama kaliteyi ön plana almış olsak mesele bitecek. Yani kalitesizlik maalesef böyle bendini yıkmış sel gibi gelişiyor. İnternette konuşmalarına bakıyoruz adamlar. Son derece kalitesiz. Son derece basit, sıradan. Birbirine Allah Allah diye konuşuyorlar. O ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Çok sıradan. Elini yıkamaz, ayağını yıkamaz. Leş gibi adam. 15 günde bir yıkanıyor. Yani hayvan gibi insanların sayısı gittikçe çoğalıyor. Buna tedbir alınması lazım. Yani çok klas, çok kaliteli bir gençlik, çok kaliteli insanlar yetiştirmesi lazım. Kılına, kıyafetine, tavrına özen gösterten. Evi güzel olacak, Müslümanın bahçesi güzel olacak, sokağı güzel olacak. Sokaklar çok bakımsız. Avrupa'da bütün sokaklar çiçek bahçesi gibi. Yani burada da bu çok rahat yapılabilir. Yani orada köyler var mesela Danimarka'da, Norveç'te falan. Cennet gibi. Her yer yeşillik. Burada her türlü imkan var. Toprak münbit. Yağmur yağıyor. Bahçeler müsait, her yer müsait ama zevk sahibi olmak lazım. Yani sanata, güzelliğe karşı eğilim olması lazım.
TV programlarındaki kalitesizliği de ve sadece bencilce, sadece ne yiyeceğiz, ne içeceğiz onları düşünür hale getiriyorlar gençliği diye anlatmıştınız. Türkiye'nin meseleleri, insanların durumlarını hiç konu haline getirmiyorlar. Hep boş konular konuşuluyor diye anlatmıştınız.
Ya gençlere bedavacılık zihniyetini çok yayıyorlar. Zavallı genç kızlar, delikanlılar, aslan gibi delikanlılar bir kap yemek için, bir evde barınabilmek için kendilerini ne hallere getiriyorlar. Yüzlerce genç onurlarıyla oynanıyor. Yani muazzam bir eziklik, muazzam bir kalitesizlik kendini göstertiyor. Ve çocukların gururu yerle bir ediliyor. Buna çok dikkat etmek lazım.
Bir videomuz vardı Adnan Bey. Avrupa'daki ülkeleri sanatı kaliteyi gösteren.
Görelim. Thank you.
Tamam, yeter de şimdilik.
Tamam, şimdi kısa bir ara verip kız arkadaşlarımızı çağıralım. Sizi de yine çağıracağız. Efendim, ilminizden, ifanınızdan istifade edeceğiz.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, kısa videolara devam ediyoruz inşallah.
Kısa videolar.